Ayrım 2. Hapishanenin Doğuşu. Michel Foucault. Sayfa 39. 18. yüzyılın sonuyla 19. yüzyılın başında bazı büyük tartışmalara rağmen cezayı karanlık bir şenlik haline çeviren uygulama yok olmaya yüz tutmuştur. Bu dönüşüm esnasında iki süreç birbirine karışmıştır. Bunlar ne tamamen aynı kronolojiye ne de aynı varlık nedenlerine sahip olmuşlardır. Bir yanda cezanın seyirlik bir unsur olmaktan çıkması vardır. Cezanın törensel yanı karanlığa bürünerek artık yeni bir usul veya yönetim edimi haline gelme eğilimine girmiştir. Suçun herkesin önünde itiraf edilmesi uygulaması Fransa'da ilk kez 1791'de kaldırılmış, kısa süreli bir geri dönüşten sonra 1830'da yeniden kaldırılmıştır. Kazığa bağlama ise 1789'da ilga edilmiştir. İngiltere için bu tarih 1837'dir. Avusturya, İsviçre ve ABD'nin Pensilvanya gibi bazı eyaletlerinde uygulanan mahkumların sokak ortasında ve şehirler arası yollarda çalıştırılmaları, demir boyunduruklu, çok renkli kıyafetleri olan, ayakları prangalı kürek mahkumları, bunlarla halk arasında meydan okuma, küfür, alay, darbe, kin veya işbirliği işaretleri biçimde alışverişler olmaktadır. Robert Vaux, Notice, sayfa 45, Zikr, Nele Teeters, They Were in Prison, 1937, sayfa 24. 18. yüzyılın sonunda veya 19. yüzyılın ilk yarısında hemen her yerde kaldırılmıştır. Şiddetli eleştirilere rağmen teşhir Fransa'da 1831'e kadar sürmüştür. Real, mide bulandırıcı bir sahne demekteydi. Parlamento arşivleri, 2. dizi, cilt 22, 1 Aralık 1831, Nisan 1848'de sonunda kaldırılmıştır. Kürek mahkumlarının Brest'ten Toulon'a tüm Fransa yollarında sürükledikleri zincirlere gelince 1837'de onların yerine siyaha boyanmış hapishane arabaları geçmiştir. Ceza yavaş yavaş bir sahne olmaktan çıkmıştır ve cezanın seyirlik unsuru olarak içerebileceği her şey artık olumsuz bir gösterge haline gelmiştir. Cezanın bir tören haline sunulmasının ortadan kalkmasıyla birlikte cezanın son aşamasının da suçla karanlık ilişkileri olduğundan kuşku duyulmaya başlanmıştır. Ceza eğer suçu vahşilik bakımından aşmıyorsa en azından ona eşit olmakta, seyircileri vazgeçirmeye niyetlendiği bir kıyıcılığa alıştırmakta, onlara suçların sıklığını göstermekte, celladı bir caniye, yargıçları katile benzetmekte, rolleri son anda tersine döndürmekte, azap çektirilen acıma ve hayranlık konusu haline gelmektedir. Beccaria bu durumu çok erkenden söylemişti. Bize korkunç bir suç olarak sunulan cinayetin soğukkanlılıkla ve pişmanlık duyulmadan işlendiğini görüyoruz. J. de Beccaria, Trait de Delits et de Pains, 1764, F. Helie edisyonunda sayfa 101. Burada atıflar 1856 tarihli bu edisyona yapılacaktır. Halka açık infaz artık şiddetin yeniden alevlendiği bir ocak halinde görülmektedir. Demek ki cezalandırma, ceza sürecinin en gizli parçası olma eğilimine girecektir. Bu da birçok sonuca yol açmıştır. Adeta gündelik olan algılama alanını terk ederek soyut algılama alanına girmiş, etkinliği artık gözle görünür yoğunluğundan değil de kaçınılmaz olmasından beklenir hale gelmiştir. Suç işlemekten vazgeçirtecek unsur artık sahneye konulan iğrenç tiyatro değil de bu durum olacaktır. Cezanın örnek olmaya yönelik mekanizmasının çarkları değişmektedir. Bu olgudan ötürü adalet artık infaza eklenmiş olan şiddeti halkın önünde üstlenmekten vazgeçmiştir. Onun da öldürüyor veya vuruyor olması artık onun gücünün yüceltilmesi değil de kendiliğinden yapması ve sergilenmemesi gereken bir unsur haline gelmiştir. Yüz karası yeniden paylaştırılmaktadır. Seyirlik infazda dara acından karmaşık bir dehşet yükselmekteydi. Bu şiddet aynı anda hem celladı hem de mahkumu kaplamaktaydı. Azap çektirilen kişinin içine düştüğü utancı acıma veya şan haline dönüştürmeye her zaman hazır olmanın yanı sıra infaz yapan kişinin yasal olarak kullandığı şiddeti her seferinde bir yüz karası haline çevirmekteydi. Artık rezalet ve ışık başka bir şekilde paylaşılacaktır. Suçluyu olumsuz ve tek yanlı işaretle damgalayacağı düşünülen husus, mahkumiyetin kendisi haline gelmiş olarak kabul edilmektedir. Böylece danışmalar ve mahkeme kararı halka açık hale gelmiş, infaz ise adaletin mahkuma dayatmaktan haya ettiği ek bir utanç olmuştur. Demek ki infaz artık uzakta ve gizlilik içinde yer almaktadır. Cezalandırılmak çirkin, cezalandırmak daha şerefli hale getirilmiştir. Bunun sonucunda adaletin kendisiyle verdiği ceza arasında çifte bir koruma sistemi ortaya çıkmıştır. Ceza infazı, idarenin adaleti bu yükten kurtardığı özel bir kesim haline gelme eğilimine girmiştir. İnfazın bürokrasinin içine dahil olmasıyla adalet örgütü bu iç ağrısından kurtulmaktadır. Fransa'da hapishanelerinin yönetiminin uzun süre İçişleri Bakanlığı'na ve kürek mahkumlarının yattıkları zindanların yönetiminin de Bahriye veya Sömürgeler Bakanlığı'na bağlanmış olması karakteristiktir ve bu rol paylaşımının ötesinde teorik yansıma iş görmektedir. Biz yargıçların verdiğimiz cezanın esasının cezalandırmaya yönelik olduğunu sanmayınız. Bu ceza düzeltmeyi, ıslah etmeyi, iyileştirmeyi hedeflemektedir. Bir ıslah tekniği cezayı kötülüğü kovma biçimine dönüştürmekte ve yargıçları sefil cezalandırma mesleğinden kurtarmaktadır. Modern adalet sisteminde ve bu adaleti sağlayanlar arasında ceza vermeye karşı bir utanma duygusu vardır. Ama bu duygu aşırı heveskarlığı her zaman kıramamaktadır. Bu heveskarlık sürekli artmaktadır. Bu yarayı psikolog ve ahlak ortopedisinin küçük memuru deşmektedir. Azap çektirmenin ortadan kalkması demek ki seyirlik unsurun silinmesidir. Ama aynı zamanda bedenin tutuklanmasıdır. Ruş 1787'de şöyle yazmıştır. Dar ağaçlarının, suçların bağlandıkları direklerin, işkence yerlerinin, kamçının, tekerleğin azap çektirme tarihi içinde geçmiş yüzyılların ve akıl dediğinin insan zihni üzerinde az etkili olduğu ülkelerin barbarlıklarının işareti olarak kabul edilecekleri dönemin geleceğini umut etmekten kendimi alıkoyamıyorum. Beyruş, Society for Promoting Political Inquiries'de yaptığı konuşma. M.N. Leadbeater's The Cradle of the Penitentiary, 1935, sayfa 30. Nitekim Van Mien'in bundan 60 yıl sonra Brüksel'de 2. Ceza Kongresi'ni açarken çocukluk dönemini devrini doldurmuş bir çağ olarak hatırlamaktaydı. Yerin üzerinde birçok tekerlekler, dar ağaçları, kazıklar, idam sehpaları gördüm. Kereşe, Analiz de la Charité 2, 1847, sayfa 529-530. Damgalama İngiltere'de 1834 ve Fransa'da 1832'de kaldırılmıştır. Hainenin parçalanması cezasını İngiltere 1820'de artık tam olarak uygulamaya cüret edememektedir. Thistlewood'un gövdesi parçalara ayrılmamıştır. Yalnızca kamçılama hala bazı cezalandırma sistemlerinde Rusya, İngiltere, Prusya gibi varlığını sürdürmektedir. Fakat ceza uygulamaları genel olarak edepli hale gelmişlerdir. Bedene dokunmamak veya her halükarda mümkün olduğunca az dokunmak ve onda bedenin kendisi olmayan bir şeye ulaşmak. Şöyle denilecektir. Hapishane, içeri kapatma, zorla çalıştırma, kürek, ikamet yasağı, sürgün ki bunlar modern cezalandırma sistemlerinde çok önemli bir yere sahip olmuşlardır. Tamamen fizik cezalardır. Para cezasının tersini doğrudan bedene yöneliktirler. Fakat ceza beden ilişkisi azap çektirmeye yönelik olanlardakinden aynı değildir. Beden burada araç veya aracı durumundadır. Onu kapatarak veya çalıştırarak bedene müdahale ediliyorsa, bunun nedeni bireyi hem bir hak hem de bir mal varlığı olarak kabul edilen bir özgürlükten mahrum bırakmaktır. Beden bu cezalandırma yöntemiyle zorlama ve mahrum bırakma, zorunluluklar ve yasaklar sistemi içine alınmış olmaktadır. Fizik acı, bizzat bedenin acı çekmesi artık cezanın oluşturucu unsurları olmaktan çıkmışlardır. Cezalandırma, bu dayanılmaz duygular sanatından bir askıya alınan haklar ekonomisine geçmiştir. Adaletin mahkumların bedenlerine müdahale etmesi ve ulaşması hala gerekiyorsa da bu artık çok daha derli toplu kurallara göre olacak ve daha yüksek bir amacı hedefleyecektir. Bu yeni tutumun etkisiyle anatomi üzerinde oynayarak azap çektiren celladın yerini koskoca bir teknisyenler ordusu almıştır. Gözetmenler, hekimler, papazlar, psikiyatrlar, psikologlar, eğitmenler. Bunlar yalnızca mahkumun yanındaki varlıklarıyla adaletin ihtiyaç duyduğu metyü senayı ona yapmış olmaktadırlar. Beden ve azabın cezalandırmaya yönelik eyleminin nihai amacı olmadığı konusunda ona güvence vermektedirler. Bunun üzerinde durmak gerekir. Bugün ölüm mahkumlarının son ana kadar hekim gözetiminde olmaları gerekmektedir. Böylece hekim onun hayatını sona erdirmekle görevli memurlara mahkumların rahatını sağlayan bir eza dışı unsur olarak katılmış olmaktadır. İnfaz saati yaklaşınca mahkumlara teskin edici bir iğne yapılmaktadır. Adli ar duygusunun üst yapısı hayata acının hissedilmesine engel olarak son vermek, bütün haklardan mahrum bırakırken acı çektirmemek, acıdan arındırılmış cezalar vermek. Sakinleştirici ilaçlara ve çeşitli teskin etme usullerine başvurarak bunların etkileri geçici olsa bile bu beden dışı ceza verme sisteminin doğrultusu üzerinde yer almaktadır. Modern idam infaz ayinleri bu çifte süreç seyrin ortadan kaldırılması, acının iptali konusunda tanıklık etmektedirler. Çeşitli Avrupa ülkelerindeki yasama faaliyetlerinin her biri kendi ritminde kalmak üzere aynı hareket tarafından taşınmışlardır. Bunların hepsi içinde suçlunun suçuna veya toplumsal statüsünü özgü bir işaret taşımayan aynı ölüm. Hiçbir aşırılığın önceden artırmadığı ve ceset üzerindeki bir hareketin sonradan uzatmadığı bir an süren bir ölüm. Bedenden çok hayata müdahale eden bir infaz. Ölümün aynı anda hem hesaplanmış kesintilerle geciktirildiği hem de birbirini izleyen bir dizi saldırıyla ağırlaştırıldığı şu uzun süreçler artık söz konusu değildir. Hükümdar katillerini öldürmek için sahneye konulan veya 18. yüzyılın başında Hanging Not Punishment 1701'de yayınlanan yazarı bilinmeyen metin. Yazarının düşünü kurduğu mahkumu tekerlek üzerine gererek parçalara ayıran, sonra onu bayıltana kadar kamçılayan, daha sonra açlıktan yavaş yavaş ölsün diye zincirlerle asan düzenlemeler artık söz konusu değildir. Mahkumun bir toprak kaldırının içine sürüklendiği, kafası kaldırım taşlarına çarparak patlamasın diye karnının deşilerek ateşe atıldıklarını kendi gözleriyle görmesi için bağırsaklarının aceleyle çıkartıldığı, nihayet kafasının kesildiği ve vücudunun parçalara ayrıldığı azaplar artık söz konusu değildir. W. Blackstone tarafından tasvir edilen hainlere azap çektirme, Commentaire sur le Code Criminel Anglais, çeviren 1776, cilt 1, sayfa 105, çeviri. 1760 tarihli eski kararnamenin zıddına İngiliz yasamasının insaniyeliğini öne çıkarmaya yönelik olduğundan yorumcu şunu eklemektedir. Seyri dehşet verici olan bu azap çektirmede suçlunun ne çok ne de uzun süre acı çekmektedir. Bu bin kere ölmenin sadece idam haline indirgenmesi, cezalandırma eylemine özgü yeni bir ahlakın bütününü tanımlamaktadır. İngiltere'de daha 1760'da Lord Ferrer'in asılması olayında bir asma makinesinin denemesi yapılmıştır. Mahkumun ayaklarının altındaki destek çekilerek uzun can çekişmeler ve kurban ile cellat arasındaki sert çekişmeler engellenecekti. Bu makine geliştirilmiş ve 1783'te tam olarak benimsenmiştir. Aynı yıl mahkumların Newgate'den Tyburn'e kadar olan geleneksel geçitleri de kaldırılmış ve Gordon Rios'taki hapishanenin yeniden inşa edilmesinden yararlanılarak Newgate'e dar ağaçları kurulmuştur. Köreşe C.H. Hibbert, The Roads of Evil, 1960 adlı yayını, sayfa 85-86. 1791 tarihli Fransız Ceza Kanunu'nun ünlü 3. maddesi her ölüm mahkumunun kafası kesilir. Bu üçlü anlamı taşımaktadır. Herkese eşit ölüm. Aynı cinsten suçlar, suçlunun mertebe ve durumu her ne olursa olsun aynı cins cezalarla cezalandırılırlar. Daha 1 Aralık 1789'da Guillotin'in önerisiyle oylanan hüküm böyle demekteydi. Mahkum başına tek bir ölüm ve bu ölüm tek bir darbede ve Le Pelletier'in dediği gibi uzun ve buna bağlı olarak gaddar azap çektirmeler olmadan sağlanacaktır. Son olarak da ceza yalnızca mahkuma verilecektir. Çünkü soyluların cezası olan kafa kesme suçlunun ailesi için en az 100 kızartıcı olanıdır. Le Pelletier de Saint-Fargeau, Archives Parlementaires, cilt 26, 3 Haziran 1791, sayfa 720. Mart 1792'den itibaren kullanılmaya başlayan giyotin, bu ülkelere uygun bir mekanizmadır. Ölüm, bu makinede görülebilen ama anlık bir olay haline indirgenmiştir. Yasa veya yasayı uygulayanlarla suçlunun bedeni arasındaki temas bir ana indirgenmiştir. Artık fizik çarpışma yoktur. Cellat burada artık özenli bir saatçininkinden başka bir rol oynamamaktadır. Deney ve mantık eskiden bir suçlunun kafasını kesmek için uygulanan usulün yasanın isteği olan hayattan mahrum bırakmaktan daha korkunç bir azap çektirmeye yöneldiğini kanıtlamaktadırlar. Yasa infazın tek bir darbede ve bir an içinde yapılmasını istemektedir. Deneyler bunu başarmanın ne kadar zor olduğunu kanıtlamaktadırlar. Uygulanan usulün kesinliği açısından bu uygulamanın sabit mekanik araçlara bağlı olması ve bunların güç ile etkilerini belirlenebilmesi gerekir. Etkisi hep aynı olan böylesine bir makine yaptırtmak rahatlık sağlayacaktır. Kafa kesmek yeni yasanın hükmüne göre bir anda gerçekleşecektir. Bu alet gerekli olmasının yanı sıra hiç heyecan yaratmayacak ve ancak şöyle bir fark edilecektir. A. Louis Guillotin hakkında rapor. Zikr Saint-Edm. Dictionary de Penalties. 1825, cilt 4, sayfa 161. Guillotin tıpkı hapishanenin özgürlüğü kaldırması veya maddi bir cezanın mallara el koyması gibi adeta bedene hiç dokunmadan hayata son vermektedir. Yasayı acı çekebilen bir bedenden çok diğer haklar arasında var olma hakkına da sahip olan bir hukuk öznesine karşı uygulamaktadır. Bizzat yasanın soyutlanmasıdır. Ancak eza çektirmeye yönelik bir şey kendini Fransa'da infazların ılımlığına bir süre dayatmıştır. Baba katilleri ve onlarla aynı düzlemde görülen hükümdar katilleri dar ağacını kara bir örtüyle götürülüyorlar. 1832 tarihine kadar burada elleri kesiliyordu. O tarihte ise el kesme kaldırılmış, yalnızca matem pülü kalmıştır. Örneğin 1836'da Freşi için böyle olmuştur. İnfaz yerine üzerinde bir gömlek, yalın ayak, başında kara bir tül örtülmüş olarak götürülecektir. Bir kapıcı halka mahkumiyet ilamını okurken o dar ağacın üzerinde teşhir edilecek ve ardından hemen idam edilecektir. Damiens'i hatırlamak gerekir ve ölüm cezasına yapılan sonuncu eklentinin bir matem pülü olduğuna dikkat etmek gerekir. Mahkum artık görülmemektedir. Mahkumiyet ilamının dar ağacın üzerinde okunması yalnızca çehresi olmaması gereken bir cinayetin duyurulmasından ibarettir. O dönemdeki sık bir tema, bir suçlu ne kadar canavarca bir iş yapmışsa o kadar ışıktan mahrum kalmalıdır. Görmemek, görülmemek, baba katili için demir bir kafes imal etmek veya onun ebedi sığınağı olacak girilemez bir hücre kazmak gerekirdi. Demolen, de l'humanité, de Louis Criminels, 1890, sayfa 275-277. Bedensel işkencelerin sonucu kalıntısı bedenin iptali olmuştur. Beden bir kumaşın altında saklanmaktadır. 3 kere 100 kızartıcı olan anne katili, eşcinsel katil. Benua'nın idamı, yasanın el kesmeyi uygulamaktan vazgeçtiği ilk ebeveyn katli suçudur. Mahkumiyet ilamı okunurken o cellatlar tarafından tutulmuş olarak dar ağacın üzerinde ayakta duruyordu. Bu manzaranın sergilenmesinde dehşetli olan bir şeyler vardı. Geniş beyaz bir kefene sarılmış, yüzü siyah bir matem tülüyle örtülmüş olan anne katili sessiz kalabalığın bakışından kurtuluyor ve bu esrarlı ve yassı kıyafetin altında hayat kendini artık ancak biraz sonra bıçak altında sona erecek olan müthiş ulumalar halinde belli ediyordu. Gazette de Tribunax, 30 Ağustos 1832. Demek ki fizik cezanın büyük seyirlik unsuru olmaktan çıkması 19. yüzyılın başında gerçekleşmiştir. Bedeni azap çektirilmemekte, acının sahnelenmesi artık ceza kapsamından çıkartılmaktadır. Azap çektirmenin ortadan kalkması 1830-1848 arasında tamamen yerleşik hale gelmiş olarak kabul edilebilir. Tabii ki bu bütünsel önermenin bazı düzeltmelere ihtiyacı vardır. Öncelikle dönüşümler ne tek bir blok halinde ne de tek bir süreç doğrultusunda olmuşlardır. Gecikmeler olmuştur. İngiltere azap çektirme uygulamasını kaldırmasına paradoksal olarak en fazla karşı çıkan ülke olmuştur. Herhalde jüri kurumunun, kamuya açık yargılamanın, habeas corpus'a saygı gösterilmesinin bu ülke adaletini model haline getirmiş olmasından ötürü. Ama herhalde esas neden olarak ceza yasalarının sertliğini 1780-1820 döneminin büyük toplumsal karışıklıkları sırasında azaltmak istememiş olmasından ötürü. Remily, McIntosh ve Powell Buxton, İngiliz yasaları tarafından öngörülen cezaların sayısını ve ağırlığını hafifletme konusunda Rossi bu cezalar için şu korkunç kasaplık demekteydi. Uzun süre başarısız olmuşlardır. İngiliz yasalarına katılığı en azından öngörülen cezalara ilişkin olarak çünkü yasanın jüri üyelerine aşırı görünmesi ölçüsünde uygulaması gevşemekteydi. Bir miktar artmıştır bile. Çünkü Blackstone 1760'da İngiliz hukukunda yer alan idamlık 160 suç saymaktaydı ve bu rakam 1819'da 223'e çıkmıştı. Bütünsel sürecin 1760-1840 arasında izlediği hızlanma ve gerilemeleri Avusturya, Rusya, ABD, kurucu meclis dönemindeki Fransa gibi bazı ülkelerdeki ıslahat hızını, sonra Avrupa'da karşı devrim ve 1820-1848 yıllarının büyük toplumsal korkusu sırasındaki gerilemeyi, istisna mahkemeleri veya yasaları tarafından getirilen az veya çok geçici değişiklikleri, yasalarla mahkemelerin gerçek uygulamaları arasındaki uyumsuzlukları, mahkemeler yasamanın gerçek durumunu her zaman yansıtmamaktadırlar da hesaba katmak gerekir. Bütün bunlar 18 ile 19. yüzyılların dönemecindeki evrimi çok düzensiz hale getirmişlerdir. Eklenmesi gereken nokta dönüşümün esas bölümünün 1840'lara doğru tamamlanmış olmasına rağmen cezalandırma mekanizmalarının o sıralarda yeni bir işleyiş tarzına kavuşmuş olmalarına rağmen sürecin henüz tamamlanmanın uzağında olduğudur. Azap çektirmenin azalması 1760-1840'lı yılların büyük dönüşümü esnasında kök salan bir eğilimdir. Fakat tamamlanmamıştır ve azap çektirme uygulamasının Fransız ceza sistemini uzun süre işgal ettiği ve bugün bile onun içinde yerinin olduğu söylenebilir. Hızlı ve saklı ölümlerin makinesi olan giyotin Fransa'da yasal ölüme ilişkin yeni bir ahlakı belirlemiştir. Fakat devrim onu hemen büyük bir tiyatro ailenin kıyafetine büründürmüştür. Yıllar boyunca bir gösteri unsuru olmuştur. Onu Saint-Jacques engeline aktarmak, üstü açık arabanın yerine üstü kapalı bir başkasını geçirmek, mahkumu arabadan hemen idam yerine geçirmek, herkese uygun olmayan saatlerde hızlı infazlar düzenlemek, son olarak da giyotini hapishane duvarlarının içine yerleştirmek ve onu halkın ulaşamayacağı bir konuma koymak. 1939'da Weidman'ın idamından sonra dar ağacının saklandığı ve infazın gizlice yapıldığı Buffett ve Bontemps'in 1972'de Sante hapishanesindeki iddiaları. Hapishaneye çıkan yolların kapatılmaları, infazın adalet ile mahkumun arasındaki garip bir sır halinde kalması ve seyirlik bir unsur olmaktan çıkması için olayı anlatan tanıklar hakkında dava açmak gerekmiştir. Adli ceza olarak ölümün bugün bile derinliği itibariyle yasaklanması gereken bir seyir olarak kaldığını anlayabilmek için alınan bu çok sayıdaki tedbiri hatırlatmak yeterlidir. Bedene yönelik müdahale de 19. yüzyılın ortasında tamamen çözülmüş değildir. Ceza kuşkusuz bir acı çektirme tekniği olarak artık eza üzerinde merkezlenmemektedir. Esas nesnesi bir mala veya bir hakka yönelik hale gelmiştir. Fakat zorunlu çalışma veya hatta hapis, tam bir özgürlükten mahrumiyet gibi bir ceza hiçbir zaman bizzat bedenin kendini hedefleyen ek bir ceza olmadan uygulanmamıştır. Gıda tayinlaması, cinsel yoksunluk, dayak, hücre. Acaba bu kapatmanın istenilmeyen ama kaçınılamayan sonucu mudur? Hapishane fiili durumda en açık düzenleri itibariyle her zaman belli bir fizik acıya yer vermiştir. 19. yüzyılın ilk yarısında ceza sistemine sıklıkla yöneltilen eleştiri hapishane yeteri kadar cezalandırmamaktadır. Tutuklular daha az aç kalır, daha az üşürler. Sonuç olarak fakirlerin veya işçilerin çoğundan daha az yoksunluk çekerler. Aslında hiçbir zaman yok edilemeyen bir postülayı işaret etmektedir. Bir mahkumun diğer insanlardan daha fazla acı çekmesi adildir. Ceza ek bir fizik acıdan ayrılamamaktadır. Bedene ulaşmayan bir ceza nedir ki? Demek ki modern ceza adaleti mekanizmalarının azaba yönelik bir dip tarafı varlığını sürdürmektedir. Bu dip tarafı tamamen egemen olunamamıştır. Ama bedene yönelik olmayan bir cezalandırma anlayışı tarafından giderek daha geniş ölçüde olmak üzere üstü örtülmektedir. İkinci ayrımın sonu sayfa 50.